Ayrım 14.
Hortense pardüsünü çıkardı, yüzük ve bileziklerle dolu narin elleriyle kıvırcık saçlarını düzeltti. 34 yaşındaydı. Görkemli güzelliği pek çok kişinin yüreğini hoplatıyordu. Bundan 3 yıl önce müttefik askerleri Paris'i ele geçirdiğinde, 1. Alexander hangisini seçeceğine bir türlü karar verememişti. Oldukça hoşlandığı anne Josephine mi, yoksa onun muhteşem kızı Hortense mı? Rus çarı her ikisine de himayesini teklif etmişti. Ancak dilber Josephine, esrarengiz bir boğaz hastalığından 4 gün yatıp, zaferi kazananlar onuruna düzenlenen şenliklerin tam ortasında ölünce, kızını daha büyük bir özenle himayesi altında tutmaya başladı. Şimdi Hortense, yurdu Fransa'yı terk ederken bunu hatırladı. İçinde ilk kez yalnız kalma korkusunu hissetti. Kocasıyla ebediyen ayrılmışlardı. Kardeşi Öjen uzaklardaydı. Sevgilileri onu terk etmişti. Dostları, en küçük oğluna adını veren Kont Morny, Mareşal Ney ve Mareşal Murat şehit düşmüştü. Peki kurtuluş neredeydi? Sadece imparator, geçmiş yılların parlak yaşantısını geri getirebilirdi ona. Ve Hortense, bütün isteklerini, hayal ve umutlarını onun üzerinde yoğunlaştırdı. İsviçre Alplerinin arasında kaybolmuş posta istasyonunun sahipleri derin reveranslar yaparak yemek dolu tepsileri getirdiler. Bu arada küçük zil sesleri duyuldu ve evin yanında bir fayton daha durdu. Kürklere sarınmış bir kadın, arkasından da genç bir erkek ve iki oda hizmetçisi içeri girdi. Bayan paltosunu çıkardı ve güler yüzle Hortense'a döndü. Fransızlar, çok memnun oldum dedi ve biraz sustuktan sonra ekledi. Majesteleri, ben sizi tanıyorum. Hortense, çıkarmakta zorlanıyorum madam diyerek kendini beğenmiş bir eda ile başını kaldırdı. O halde kendimi tanıtayım dedi yeni gelen bayan. Hastalık derecesinde şişmandı ve nefes almakta zorlanıyordu. Biraz şişkin, solgun yüzü ciddi bir hastalığı olduğunu gösteriyordu. Ama gözlerinde derin ve kışkırtıcı bir parıltı vardı. Ben Anna Louise Germain de Stael Holstein'im. Belki ismim size bir şeyler hatırlatır. Bu da arkadaşım ve sekreterim Albert de Roca diye tanıttı arkasında duran genç adamı. Hortense bir adım geriledi. Karşısında Avrupa'nın en iyi kadın yazarlarından biri, Napolyon'un cesur ve hırslı düşmanı duruyordu. Uzun yıllar önce Napolyon onu Paris'ten sınır dışı etmişti. Bu karşılaşmadan dolayı büyük bir heyecan içindeyim dedi buz gibi bir sesle eski Hollanda kraliçesi. Sizin Almanya hakkındaki kitabınız ve özellikle Corrie'nin aşk ve acıları defalarca yüreğimi hoplattı. Hortense'ın sesi biraz yumuşadı ve birden duyguları değişti. Madame de Staël'in romanındaki toplumsal ön yargılarla eşitsiz bir savaşa giren son derece yetenekli bir kadının heyecan verici ve zekice tasvir edilmiş mutsuz kaderi Hortense'a kendi yaşadıklarını anımsatıyordu. Kocasının yokluğunda yakışıklı Stahlmeister Prens Flahot'un çocuğunu doğurduğunda o da zor bir savaşa girmişti. Eğer imparatorun müdahalesi olmasaydı, saray çevresindeki kadın ve erkeklerin dedikodularının onun yaşamını karartması işten değildi. İmparatorun sadece bir bakışı küfürleri susturdu ve iktidarsız Kont Morny'ye Louis Bonaparte'ın kabul etmek istemediği çocuğu evlatlık edinmesine emretti. Louis Bonaparte'ın bıktığı karısından boşanmak için yalvarmaları ise işe yaramadı. Ama kısa bir süre sonra Hortense başka düşüncelere daldı ve Madame de Staël'in yeteneğine saygı duyma ihtimali tam doğmak üzereyken yeniden sulara kapıldı. Finans kralı Necker'in şu kızı nasıl olur da onun üvey babası için azılı karşı devrimci deme cüretinde bulunurdu. Rusya'da, İsveç'te ve İngiltere'de gezginlik yapıp Napolyon'u rezil eden, onun bütün hareketlerini yargılayarak despotizmine karşı mücadele çağrısını yapan bu kadın değil miydi? Hortense'ın içini kin ve öfke kapladı. Siz madam dedi iğneleyici bir şekilde, yanlış hatırlamıyorsam bu yıllar boyunca koruma ve himaye bulmak için dolaştınız. Kendim için değil, Fransa için majesteleri. Bir gece geç saatlerde Başkan Fouché'nin işgüzar polisleri beni Paris'in dışına çıkardıkları günden itibaren ben gerçekten birçok ilginç insan ve ülke görme imkanı yakaladım. Aslında duyduğum kadarıyla majesteleri siz de son yıllarda oldukça fazla yolculuk yapmışsınız. Biri ihtiyarlamaya yüz tutmuş ve hasta ama zeki, diğeri ise henüz çiçek tazeliğinde sağlık dolu bu iki kadın, soğuk bir şekilde birbirlerini selamlayıp meyhanenin farklı köşelerine doğru uzaklaştılar. Çocuklar sütlerini içti ve hizmetçiler efendilerini yola hazırlamaya başladılar. Hortense büyük şöminenin yanında geniş bir sandalyede oturan yazara bir kez daha baktı. Genç adam bir kadeh şarap doldurdu ve Germain'in iri, biraz kaba ama zeki ve güzel yüzüne şefkat ve sevgiyle bakarak ona uzattı. Aralarındaki büyük yaş farkı bulunan bu iki insan arasındaki ilişkinin niteliği Hortense'in gözünden kaçmadı. Bu adam onu seviyor, hem de nasıl seviyor diye düşündü şaşırarak ve elinde olmadan kıskanarak. Bakışı Madame de Stael'in vücudunu taradı ve uzun süre ellerinin üzerinde çakılı kaldı. Madame de Stael'in elleri küçük, zarif, bununla birlikte güçlüydü. Hizmetçiler üstleri örtülmüş soylu çocukları evden çıkardıklarında ve uzaklarda atların nal sesleri, tekerleklerin tıngırtısı kaybolduğunda Madame de Stael yanındaki adamla konuşmaya başladı. Bu adam onun kocasıydı ama bunu herkesten gizliyorlardı. Germain böyle istemişti. Mutluluğunu insanların dedikodularıyla zehirlemek istemiyordu. Albert de Roca karısından çok daha gençti. 7 yıl önce onu İspanya seferinden ağır yaralı olarak Cenevre'ye getirmişler ve Madame de Stael'in şefkatine emanet etmişlerdi. O da sınırsız sadakatiyle Germain'i kendisine hayran bıraktı. Germain'in kalbi böyle bir sadakate öyle susamıştı ki, daha önce sevdiği zeki ve dal kavuk Prens Louis de Narbonne, yetenekli bir şan şöhret düşkünü Benjamin Constant, karaktersiz İtalyan şairi Monti, hepsi ona ihanet etmişti ve sadece ondaki kadını değil ondaki insanı kırmışlardı. Albert de Roca, Germain'in yeteneğine ve şöhretine vurulmadı, onu her şeyiyle sevdi. Ama o artık hastaydı ve hayal kırıklığı yaşıyordu. Germain'in bağlanmaya müsait kadın ruhu, Albert'le en sonunda huzuru ve mutluluğu buldu. Napolyon'un üvey kızıyla karşılaşmak duygulu yazarı heyecanlandırdı. Napolyon'un despotizmi onda her zaman derin bir öfke uyandırmıştı. Şimdi Mont Blanc'ın altında sessiz bir dağ evinde Albert'e imparatorla tanışmasını ve uğradığı hayal kırıklığını anlatıyordu. İtiraf etmek gerekiyor ki diye konuşuyordu sessizce. Ben de onun içindeki despotu hemen göremedim ve onun 1789'un evladı olduğunu ve devrimin en güzel ideallerini gerçekleştireceğini umuyordum. Onun haris bir şöhret düşkünü olduğunu fark edemedim. Ruhsuzluk ve kabalık, işte onun temel özellikleri. Ama çekici bir insan olmayı da becerebiliyor. Evet, tehlikeli bir komedyen. Bonaparte dürüst olduğu zaman ve geçitlerde, diplomatların karşısında takındığı yapmacık tavırları takınmadığı zaman, kendisi gibi bir insanın, milyonlarca insanın hayatına tükürdüğünü itiraf ediyor. Benim gibi Rousseau ve Voltaire değil İncil'i okuyan, katı prensip sahibi annem her zaman intikam almaktan bahsederdi. Şimdi ne mutlu dünyaya ki milyonlarca insan imparatorun üzerine tükürüyor. Gerçekten öyle mi sevgilim diye başını salladı Albert. Korkarım ki şimdi de bazı insanlar yüce imparator Fransa'ya ün kazandıran şerefli kumandan halkın şefkatli babası hakkında destanlar uyduruyor. Hayır hayır. İnsan hakları üzerine devrime sadık kalacağına ant içen Bonaparte, Fransa'yı bir kışlaya çevirdi diye cevap verdi Germain. Nefes alışverişi ağırlaşmıştı. Napolyon hakkında konuşmak onu her zaman heyecanlandırıyordu. Ben bu adamdan nefret ediyorum. O çağımızın kötülüğü, onu unutalım. Artık uzak bir adada, Napolyon artık hiç kimse için tehlikeli değil. Ama yine de Madame de Stael eski imparator hakkında düşünmekten kendisini alamıyordu. Napolyon henüz konsolosken bazen etrafındaki insanların fikir ve itirazlarını dinlerdi. Ama bu despot bütün Fransa'yı avucunun içine almayı başardığında onun sözlerini bir yankı gibi tekrarlayan, iradesine ateşlice hizmet edenlere tahammül ediyordu sadece. Onun sarayında her tür ikiyüzlüğü ve solucanı bulabilirdin. Fouché gerçekten en kötülerinden değildi. Germain birden güzel ellerini kaldırdı ve mecalsizce dizlerinin üzerine bıraktı. ''Fenalaştınız mı sevgilim? Yorgunsunuz, lütfen sakinleşin.'' diye irkildi Albert. ''Bir şeyim yok sevgilim. Anılar geldi gözümün önüne. Anılar bizi hem daha gençleştiriyor hem daha yaşlandırıyor. Bir seferinde Napolyon'a onun için hangi kadının en iyisi olduğunu sordum. Bana en fazla asker doğuran diye cevap verdi hiç düşünmeden. Bir başka seferinde ise askerler için kapana takılan yem et dedi. Hayır, gelecekte bu adamın adının nefretten başka bir duyguyla anılacağına inanmıyorum. Bu adamın tarih sahnesinde izleyici karşısına çıkabileceğini zannetmiyorum. Maalesef Sezarizm sahte parıltısıyla hala birçok Fransızın yüreğini hoplatıyor. Evet bu doğru diye kabul etti Germain de Stael. Taptığım devrimin temel amacı halkın politik ve manevi özgürlüğe kavuşmasıdır. Bir takım insanların suçlarının devrimi lekelediği doğru. Ama buna rağmen daha önce Fransa'da insan ruhunun bu denli yüce yönleri hiçbir zaman ortaya çıkmamıştı. Eşsiz kahramanlık, kendini çoğunluğun mutluluğu için feda etme, şevk, devrimci seferlerden başka bir yerde bulunabilir mi? Ama şimdi Napolyon'un diktatörlüğünden sonra restorasyonun iğrençliğini görüyoruz. İktidarın keyfiliği, soy ağacından başka hiçbir şerefli özelliği olmayan aristokrasi, hiçbir hakka sahip olmayan cahil halk, basit bir mekanizmaya indirgenen ordu, sansürlü basın, tam bir özgürlük yoksunluğu. Polis ajanları ve yalandan başka hiçbir şey yok. Bourbonlar büyük bir zevkle beni, yazarı, bu onlara kaça mal olursa olsun, sadece ve sadece yarattıkları karanlığı yüceltmem için satın alırlardı. Ama daha hiç kimse benim kalemimi satın almayı başaramamıştır. Madame de Stael ağır bir şekilde arkasına yaslandı ve yüzü sarardı. Nefes alması zorlaşmıştı. Albert atladı ve biraz yan tarafta, duvarın yanındaki bir bankta oturan oda hizmetçilerini çağırdı. ''Madame fenalaştı, su!'' Germain'in elbisesinin korsesini açtı ve şakaklarına sirkeye batırılmış ipek bir bez koydu. Germain gülümsemeye çalıştı. Gözleri göz çukurlarına kaçmıştı ve hafiften bulanık bakıyordu, sesi titriyordu. ''Kope'ye geri dönelim mi? Paris'in tantanası size yorucu gelecek.'' diye sordu Albert. ''Hayır hayır, Paris'e gidiyoruz.'' diye cevap verdi kararlı bir şekilde Germain. Hortense Bonaparte, Fransa sınırını geride bırakmış, sarsılan faytonuyla aşağı İsviçre göllerine doğru iniyordu. Pencereden görünen muhteşem dağ manzaralarına hüzünle baktı. Calvin'in insanlara tanrı korkusunu benimsettiği, katı geleneklere bağlı olarak ve çalışkan bir şekilde yaşamayı öğütlediği, sütlü sığırların ve saat atölyelerinin bu küçük ülkesinde yaşamayı hiç de istemiyordu. Tüm düşüncesi tahttan indirilmiş imparatorda yoğunlaşmıştı. Daha iyi bir geleceğin garantisi sadece ve sadece imparatordaydı. Hortense geçmişi özlemle anıyor, onun yeniden tahta çıkışını bekliyordu. Ama hayalleri gerçekleşmiyordu. Bu sık sık başına gelirdi. Aradan 4 yıl geçmişti ve işte Turgay kantonuna onun en çok korktuğu haber ulaştı. Eski Fransa İmparatoru General Napolyon Bonaparte Saint-Hélène adasında ölmüştü. ''Bizim için her şey bitti.'' diye fısıldadı gözlerinde yaşlarla Hortense. Ancak ertesi gün çalışma odasından çıkarak misafir odasına geçti. Kraliçe göründüğünde Arenenberg Sarayı'nda Hortense'ı öyle yüceltiyorlardı. Bütün yakınları ayağa kalktı. Uzun boylu, cılız, 13 yaşında bir bacaksız olan Louis Napolyon, annesine yaklaşan ilk insan oldu. eğitmeni Jacoben diktatörlüğünün en korkusuz temsilcilerinden ve devrime sonuna dek sadık kalanlardan biri olan Robespierre'in yoldaşı Philippe Leba'nın oğlu Monsieur Leba onunla birlikteydi. Hortense'ın en çok sevdiği oğlunun arkasından onun 10 yaşındaki kardeşi Comte Charles Auguste Joseph Morny yürüyordu. Morny yuvarlak yüzünde alaycı bir ifade olan şişman bir çocuktu. Kolunda yas işareti bulunan şık askeri ceketinden az önce altın bir düğme koparmıştı ve minik sağlıklı dişleriyle gizlice onun sertliğini yokluyordu. Hortense'ın küçük oğlunun eğitmeni, imparatorun ateşli sempatizanı eski subay çocuğun yaramazlıklarına şaşkınlıkla baktı ama onu engellemek için artık çok geçti. Hollanda eski kraliçesinin elbisesindeki siyah şeritlerin aynıları kendi elbisesinde de olan Marie de Roux çocuğun arkasından yürüyordu. Onun küçük, oynak, bulanık gözleri etraftaki her şeyi dikkatlice inceliyordu. Kendisini himayesi altına alan bu kadına yaklaşırken yüzüne hüzünlü bir ifade vermeye çalıştı ve göz kapaklarını indirdi. Fransa'nın başına büyük bir felaket geldi. İmparator öldü. Bir yıl boyunca evimiz yasa boğulacak dedi acılı ve kısık bir sesle Hortense ve Napolyon'un portresine teatral bir jestle siyah muare şeritlerle örülmüş bir defne çelengi astı. Hortense'a en son başsağlığı dileyen 28 yaşındaki genç arkeolog Philippe Leba oldu. İmparator gerçek bir devrimciydi dedi Hortense ona. Karşısında duran kişinin 9 Termidor'da ölen bir Jacoben'in oğlu olduğunu hesaba katarak. Philippe Leba bir şey demeden eğildi. Çünkü Hortense'ın su götürmez saçmalamasına böyle bir anda itiraz ederek tartışma başlatmak istemiyordu. Katı bir cumhuriyetçiydi ve hayatını bilime adamak istiyordu. Odasında babasının silüeti ve annesinin mütevazi sulu boya portresinin yanı sıra Robespierre ve Marat'ın resimleri vardı. Duvarda en fazla antik Yunan dönemini anlatan gravürlere yer verilmişti. Philippe Leba, karşı devrimcilerin devrimi sırtından hançerleyen komplolarının hemen öncesinde doğmuştu. 9 Termidor'da Jacobenler kesin olarak yenilgiye uğrayınca babası valiliğin penceresinden kendisini atmıştı. 10 Termidor'da Leba'nın cesedi Grev Meydanı'nda giyotinin altına yatırılarak kafası uçuruldu. Küçük Philip annesiyle birlikte birkaç ay hapishanede kaldı. Leba'nın dul karısıyla aynı zamanda Robespierre'in nişanlısı olan kız kardeşi Eleanor'un kaderinde sonsuz acılarla boğuşmak vardı. Ama tüm dostlarını ve yakınlarını kaybeden bu iki kadın sorgu sırasında boyun eğmedi. Elizabeth Leba serbest bırakıldıktan sonra çocuğuyla bir başına kaldı ve korkunç bir yoksullukla yüz yüze geldi. Hiçbir işten tiksinmeden çalışarak ekmek parasını kazanıyordu. 1831 yılında ölen kocasının kardeşiyle evlendi ve çocuğunun hayatı biraz olsun garanti altına girdi. Anne Philippe daha küçük yaştayken Carmagnol ve Marseillaise'i söylemeyi öğretmiş, babasının yazılarını Robespierre, Saint-Just ve Couthon'un konuşmalarını okumuştu. Ama yine de oğul devrimci olmadı. Eski Yunanca ve Latince öğrendi, arkeolojiye merak saldı. Philippe insanlığın uzak geçmişini sığınak gibi görüyor, huzuru orada arıyordu. Şimdiki zaman onu sığınılacak bir yer bulamayacağı, sonsuz bir fırtına gibi korkutuyordu. Çoğu geceler korkunç kabuslar görüyordu. Annesi ve Eleanor'dan defalarca dinlediği dehşet sahneleri rüyasında gözlerinin önüne geliyordu. Paris valiliğinin yarı aydınlanmış salonu hayalinde tekrar tekrar canlanıyordu. Robespierre gecikmiş çağrıyı dikte ediyor. Babası Philippe Leba pencerenin yanında duruyor. İri damlalı yaz yağmuru başlıyor. Meşaleler sönüyor birer birer. Robespierre'e sadık kalan az sayıdaki devrimci de dağılıyor. Aniden kapılar açılıyor. Komplocular içeri dalıyor. Jacoben'in oğlu uyanıyor ve buz gibi soğuk düşüncelere dalmış halde uzun süre oturuyordu. Ona öyle geliyordu ki daha sonra olan her şeyi hatırlıyor. Hapishaneyi, sefaleti, annesinin yaşadığı aşağılamaları. Hayır, tüm bunlardan uzak durmalıydı. Leba, Platon ve Sokrates okuyor, yok olmuş uygarlıkların sonsuz bilgeliğiyle sarhoş oluyordu. Ama annesinin ve amcasının evinde geçmiş devrimin fikirleri yaşatılıyordu. Philip o evi ziyaret ettiğinde yine insan hakları, yüce fikirlere, özgürlük, eşitlik, kardeşlik hayallerine kapılıyor ve o zaman Louis Napolyon'la ilgilenirken artan bir heyecanla ona dünyayı değiştiren Büyük Fransız Devrimi'ni, insanlar arasındaki eşitsizliği, bugün Fransa'yı yönetenlerin kanunsuzluğunu anlatıyordu. Öğrencisi zıplayarak bağırıyordu. Ben cumhuriyetçiyim. Haksızlığa ve sefalete karşı mücadele edeceğim. Louis Napolyon'la Leba'nın dışında başrahip Bertrand ilgileniyordu. Bertrand, Katolik inancın dogmalarında her tür kötü alışkanlığı teşvik etme hakkını bulan insanlardan biriydi. Eğer günah olmasaydı kiliseye iş kalmazdı diyordu bazen bu hoşgörülü prela ve fazla düşünceyle ne kendisini ne de öğrencisini yoruyordu. Dipnot, prelat, Papa'nın nezdinde iş gören yüksek rütbeli Katolik ruhani. Eski Kraliçe Hortans'ın sarayının yükseldiği Bodanse Gölü kıyısında hayat her tür altüst oluş ve pürüzden yoksun görünüyordu. Ama Hortans oğullarına Fransız grameri ve edebiyatı dersleri verirken onlara yolculuğu ve macerayı sevdirmeye çalışıyordu. Her zaman sakin görünen gölün, oğullarımın kendilerine güvenlerini yok etmesinden korkuyorum diye anlatıyordu Marie de Rouca. Günümüz şartlarında Bonaparte ailesinin kendine güveni olmayan bir temsilcisi için ne kariyer ne de hayat hakkı var. Benim oğlum amcası gibi komutan olmalı. Louis Bonaparte annesinin isteği doğrultusunda askerlik mesleğini seçti, İsviçre'de topçu birliğinde yüzbaşı oldu.